Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma sosyal medya platformları aracılığıyla finansal piyasaları etkileyen fenomenler olarak bilinen influencer kavramını ele alacağız. Etkileri ve güçleri bağlamında farklı bir kavram ama etkileyiciler olarak düşünebiliriz. Sosyal medya platformları aracılığıyla dolar, altın, borsa, kripto para gibi finansal araçları, platformları yönlendiren insanlar. Çok değerli bir konumuz olacak. İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Ferman hocamız canlı yayına telefon hattımıza katılacak ve bu konuyu kendisiyle konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye'den Ayşe Torun telefon hattımızda olacak. Ayşe Hanım.
Bilal Bey, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim.
Söz sizde efendim.
Teşekkürler Bilal Bey. Bilal Bey, bugün size müsaadenizle devlet kapısındaki son durumu anlatmak istiyoruz aslında. Biliyorsunuz belli aralıklarla hizmetlerimizdeki gelişmeleri, hizmet sayılarımızı, kurum sayılarımızı anlatıyorduk sizlere. Uzun zamandır bu sayıları vermediğimizi fark ettik.
Tamam.
2024 yılı itibariyle de inanılmaz bir artış var aslında hizmet sayısında. O yüzden biraz bundan bahsedelim istiyoruz. 2024 yılı Mart ayı itibariyle devlet kapısı her zamanki gibi, çünkü son bir yıldır sayımız çok değişmiyor, 65 milyon kullanıcıya sahip. Aslında devlet kapısında artık kullanıcı profiline uygun olabilecek tüm kullanıcılar var. Yani 15 yaşını doldurduktan sonra geliyor kullanıcımız, bu şekilde artış oluyor. Muhtelif sebeplerle, işte vefat olabilir, vatandaşlıktan çıkma olabilir, kullanıcı sayımızda bir düşüş oluyor ve biz aslında doyuma ulaşmış vaziyetteyiz. Profile uygun herkes artık devlet kapısında, bunu söyleyebiliriz.
Kullanıcıdan çok herhalde aktif sayı önemli burada, yani hizmetlerin kullanımı önemli sanırım, oraya gidiyor artık.
Aynen öyle ama tabii ki bizim için bu kullanıcı sayısı neden kıymetli? Biz şunu biliyoruz. Hakkari'den Van'dan İzmir'e kadar devlet kapısını Türkiye'de herkesin kullanabilmesi, profile uygun tüm insanların devlet kapısı kullanıcısı olması bizim için önemli hizmete erişmeleri noktasında. Bu sayı aslında bize bunu gösteriyor.
Çok teşekkür ederim.
Bunun haricinde...
buyurun lütfen.
Evet, kusura bakmayın. Bunun haricinde aslında bahsetmek istediğim ikinci konu.
Tamam.
Devlet kapısı belki de dünyada hiç olmayan bir şey yaşıyor şu anda. 8095 adet hizmetle kullanıcılarımıza hizmet sunuyoruz şu anda. İnanılmaz bir sayı.
8095.
Aynen öyle. Ve bunun yarısından fazlası, 5000'e yakını şu an mobile devlette bulunuyor. Uygun olanların tamamı da devlet kapısına peyderpey aktarılmaya devam ediliyor. 1038 kurumla devlet kapısında hayatımıza devam ediyoruz.
Benim bireysel olarak daha çok önem verdiğim sayı bu aslında. Geçen sene 6000'lerdeydi, 6000
evet.
Küsürlerde. Bir senede nereye gelmiş? Emeklerinize
evet.
Sağlık.
Teşekkür ediyorum. Bütün ülkemize teşekkür ediyoruz aslında. Devlet kapısı kullanıldığı için var.
Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Ayşe Torun'a bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Finansal piyasaları etkileyen fenomenleri konuşacağız. Profesör Doktor Murat Ferman hocamız telefon attığımızda. Murat hocam.
Bilal Bey, merhabalar.
Hocam hoş geldiniz.
Yayınlar, hoş bulduk, sağ olun.
Hocam siz tabii usta da bir, aynı zamanda öyle bir şapkanız var. Radyocu kimliğiniz de var. Yayınlar yapıyorsunuz. Sözü aslında tamamen size de bırakmak istiyorum. Hocam iki temel soruyla başlayabiliriz. Biri iletişim tarafıyla bu fenomenler, etkileyiciler, işte trend tabirle finfluencerlar gerçekten bu kadar etkili mi? Sanıldığından daha mı fazla etkili? Bir de teknik tarafta soracağım şey şu aslında. Kripto para, borsa, finansal piyasalar bu kadar açık mı bu yönlendirmeye? Diyerek iki tane soruyla başlamak isterim.
Evet, çok teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için. Ben de TRT Radyo'nun değerli dinleyenlerine en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii netice itibariyle bu konuştuğumuz konular, teknolojideki gelişmeler ve bu dijital, isterseniz devrim mi diyelim, dijital dönüşüm mü diyelim, bu yaşadığımız transformasyonun sağladığı yeni açılımlarla, imkanlarla çok gelişme sağlayan bir alandan bahsediyoruz. Ama biliyorsunuz ticari iletişim veya genel anlamıyla iletişim aslında belki son 40 yılda çok çalışılmış, gelişmiş, üzerinde değişik modeller oluşturulmuş bir kulvar. Hatta bizim kendi alanımızda da word of mouth marketing dediğimiz ağızdan ağza pazarlama, buzz marketing, bu araların hani böyle vız uçarak birbirleriyle sanki mesajlaşmaları gibi, Emmanuel Rosen alanımızın önemli isimlerinden bir tanesi, böyle gerçekten önemli bir kitap yazmıştı. Buna viral pazarlama da deniliyor. Viral marketing, yani teşbihte hata olmaz, virüslerin yayılması gibi böyle ağızdan ağza yayılan. Dolayısıyla böyle bir ticari veya pazarlama iletişim kanalının teknolojiyle taçlandırılmış ve daha rafine hale getirilmiş ve daha da güçlendirilmiş. Bu önemli bir kavram. Belki tırnak için almamız lazım. Çünkü o kadar büyük bir güç haline geldi ki bunun etik ve hukuki olarak da sınırlandırılması gereği ortaya çıkıyor. Aynen. Her geçen gün karşımızda bulunuyor. Çünkü özellikle bu hani akıl vermek, akıl fikir danışmak, en iyi birbirimizin derdinden anlarız, İnsan insanın zehrini alır vesaire gibi, hani folklorun bize ne diyelim devrettiği takım deyişlerde de olan, insan sosyal bir varlık. Emil Durkheim, sosyolojinin kurucularından bir tanesi öyle demiş. İnsan düşünen ve sosyal bir varlıktır veya bir hayvandır demiş. Ama ne olursa olsun şu önemli bir nokta. İnsan konuştukça, insan birbiriyle iletişime geçtikçe bir şeyler öğreniyor. Şimdi özellikle bu sosyal medya tabii çok geniş bir iletişim ve müthiş bir dokunma imkanı sağlıyor. Yani permütasyon kombinasyon hesabıyla bu ağızdan ağza pazarlama veya söylence mekaniği dediğimiz, yani söylenceler, dedikodular, rivayetler ağızdan ağza nasıl yayılıyor? Bunu biz matematiksel permütasyon kombinasyon hesaplarıyla ortaya koyabiliyoruz. Ama sosyal medya teknolojinin getirdiği o zaman, zemin, sınır, iklim tanımayan geniş ulaşım, erişim birdenbire olayın rengini değiştiriyor. Yani hiçbir ortak noktanız olmayan, sizden binlerce kilometre uzaklıkta ortak bir kültürden gelmediğiniz, sokakta görseniz hani tanımayı bir tarafa bırakın, belki yolunuzu değiştirebileceğiniz bir figür birdenbire belki sizin istikbalinizi, önemli ölçüde zihin ve vücut bütünlüğünüzü etkileyebilecek önerilerde, yönlendirmelerde bulunabiliyor.
Hatta hocam sözünüzü balla kesiyorum. Artık bu yapay zeka algoritmalarıyla gerçek insanlar değil, robotlar, algoritmalar da yapıyor bu işi.
Sanki bu yetmiyormuş gibi biz aramızda artificial, yani sunisi de ortaya çıkıyor, yapılıyor. Hani sanki biz toplumsal birlikte yaşamayı, sosyal etkileşimi öğrenmişiz, kurallarını çözmüşüz, yerine oturtmuşuz gibi, bu sefer robotların nasıl davranacağı, yapay zekadaki etik sınırlar, sorgulama gibi şeyler ortaya çıkıyor. Tabii bu insanın aynı zamanda, hani güzel bir eser var, İnsanın Sefaleti diye. İnsanın hem bir başarısı ama aynı zamanda insan sefaletine de işaret ediyor. Çünkü karşımıza öyle bir tablo bütünü çıkıyor ki, daha evvel belki sınırlı erişim dolayısıyla ve sınırlı etkileme gücü, o iletişim zenginliğini ve derinliğini o kadar farklı dokunuşlarla dijital dünya, teknoloji zenginleştiriyor ki sanki gerçekmiş gibi. Yani biliyorsunuz algı çok önemli. Yani iletişimde biz hep şeyi söyleriz: ne söylediğinizden ziyade karşınızdakinin ne anladığı önemlidir. Ama artık öyle bir şey oluyor ki sanki yani algıyla gerçeklik arasındaki o sorgulama tekniğinin bile değişmesi lazım. Çünkü hakikaten gerçekten daha gerçek. Böyle bazı deneyler veya serimlerde onu görüyoruz Bilal Bey. Yani denek diyor ki olmaması mümkün değil. Yani gerçekten daha gerçek. Hı hı. Bu özellikle sanal gerçeklik, biliyorsunuz. Evet, yani bir emlak komisyoncusu için belki sanal olarak bir daireyi gezdirmek bakımından veya bir mühendis için veya bir tasarım uzmanı için bir parçanın 360 derece ve her yönüyle kesidinin veya görüntüsünün işlenmesi bakımından çok önemli, ama o kadar ileriye gidiliyor ki sesiyle, kokusuyla, beş duyuya ve daha fazlasına hitap eden böyle acayip bir, özür dileyerek söylüyorum bu kavramı, güzel Türkçemizin çok nezih kavramların arasında belki acayip kavramı çok da ön sırada yer almaz ama hakikaten acayip gidişat oluyor. Hakikaten daha evvel test etmediğimiz yeni sulara girmiş oluyoruz. Bakın ne diyorum, beş duyunun da ötesinde, yani beş duyuyu da aşan bir deneyim oluyor. Zaten dikkat ederseniz bu deneyim pazarlaması, deneyim yaşatmak meselesi ortaya çıkıyor. İşte böyle olunca bizim daha evvel teoride yer alan fikir önderi, rol modeli vesaire gibi o ülfiyet kazanma, yani birliktelik kazanma, esprit de corps dediğimiz takım ruhu, Gemeinschaft, insanlar sosyal varlıklar oldukları için birbirleriyle hemhal olmak, birbirlerinde kerteriz almak istiyorlar. Dolayısıyla burada bu influencer meselesi, fenomen meselesi de buradan çıkıyor. Bir rol model, bir ideali temsil eden bir şey. Tarih boyunca da böyle biliyorsunuz, işte Venüs heykeli var. Doğurganlığı anlatan Kibele tanrıçası var. İşte zekayı anlatan farklı figürler var. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani dolayısıyla kahramanlığı anlatan farklı mitolojik yarı gerçek bir takım şeyler var. Şimdi burada da böyle her biri böyle kahraman sayısı azdır tarihte de. Her biri süper kahraman ama baktığınız zaman adam belki Amerika'nın bir büyük şehrinde bir böyle ghetto tabir ettiğimiz bir şehrin böyle dış sınırlarında yaşayan ya da akıl ruh sağlığı konusunda tam olarak bir yargıya varamayacağımız, ekstrem olmakla kendini tanımlayan, Fransızların güzel bir sözü var. Les extrêmes se touchent diyorlar. Bu influencerlarda da böyle. Yani aşırı uçlar bir araya geliyor.
Hocam bu kelimenin etimolojisine bakacak olursa financial'dan geliyor.
Aynen
influencer
öyle.
Etkileyici, influencer'dan
yani
geliyor.
Yani bunlar finansal alanlarda, para pul, ne yapayım, kaynakları nasıl kullanayım alanında influencer'lar. Bu influencer meselesi benim 7-8 yıl evvel radarıma girdi. Son 3 yılda da 7-8 tane ayrı çalışmayı öğrenci kardeşlerimizle, lisansüstü asistanlarımızla birlikte yürüttük. Tabii biliyorsunuz tez, antitez oluşturuyor. Şimdi Bilal Bey, bir de de-influencing var biliyorsunuz. Yani etki influencerlar var. Hani çıkan biliyorsunuz şunu kullanın, bunu yapın, şey yapın falan diyenler var. Bir de tam tersine bunları, bunu yapmayın, bunu almayın, nasıl daha az alabilirsiniz? Nasıl yatırım yapmazsınız? Size cazip gelen tekliflere karşı nasıl direnirsiniz gibi.
Negatif iletişim.
Tez, antitez. Evet. Şimdi tabii finansal influencer dediklerinde bu şey özellikle dijital teknolojinin gene bir açılımı kriptolarla beraber aslında hacmen ve sayı olarak çok arttı. Yani aritmetik olarak artıyordu, geometrik olarak artmaya başladı. Ve eskiden böyle para pul konusunda konuşmak için ona biz şöyle anlatırız. 1800 yıllarda böyle bir el kitabı yazılmış Amerika'da. Bankerler nasıl giyinmeli, nasıl gezmeli, nasıl konuşmalı? Çünkü banker paranın, bankacı paranın teslim edildiği, emanet edildiği kişi. İşte yürüyüşünde şöyle dikkat edecek, şu yemekleri fazla yemeyecek falan filan, bunlar anlatılıyor. Finansal şey de öyleydi. Dikkat ederseniz 1950'ler, 60'lar, 70'ler, 80'lerde ve dahi 90'ların ilk yarısında böyle bankacı, finansman hani tırnak içinde gene affınıza sığınarak zıpır gözükmeyen, böyle durmuş oturmuş, ciddi değil mi?
Okumuş.
Böyle paranızı, evet, paranızı emanet edebileceğiniz böyle bir bankacı kravatı vardır.
Evet, mesela. Evet.
Değil mi? Yani evet. Bankers tie derler, bankacı kravatı vardır. Tiplerken birdenbire bu kriptolardan böyle değişik şeyler, biliyorsunuz bu GameStop'ta yeni bir şey oldu, böyle bir takım tipler artık hiçbir mantıken finansal olarak hiçbir analizde yükselici öngörülmeyen bir kağıdı aldılar, bir oyunların satıldığı bir mağazanın kağıdını aldılar, birlikte bunu birdenbire uçurdular ve kendilerince Wall Street'in o yerleşik düzenine karşı bir gol atmış oldu.
Karşı geldiler. Yani ilk falan. Buradan mı çıkıyor hocam? Sosyal medyanın etkili kullanması tabii. Kripto sektörü.
Doğru. Yani bir kripto, hayır, bunu zenginleştirdi, geliştirdi. Yani geometrik üstü bir artışla ortaya çıktı. Ve eskiden belki dikkate almayacağınız, kale almayacağınız, ekranı çıktı hemen kapatabileceğiniz, ya bu kim de benim paramı nasıl kullanacağıma karar veriyor dediğiniz tipler birdenbire böyle ekstravagant denilen tipler çıktı. Ama sadece bu değil, dikkat edin mesela daha evvel belki Bill Gates en bu konuda hani sıra dışı profilken şimdi Musk gibi tipler çıkıyor ortaya. Dikkat edin.
Kanaat önderi oldu.
Kanaat önderi oldu ve onların mesela bir başka Zuckerberg var. Onunla diyor ki gel kapışalım kafes dövüşü yapalım diyor mesela. Şimdi bunu böyle bir 10 yıl 20 yıl evvel mesela Rockefeller'in ne bileyim Türkiye'den örnek verelim rahmetli Koç ve Sabancı'nın böyle gel mahalle kavgası yapalım.
Belki kapalı kapılar ardında yapıyorlardı hocam. Onu bilemiyoruz.
Evet, onu mutlaka yapıyorlardır da bu kadar açık ve net şey. Yani biraz böyle algıların boyutunu da değiştirdiler. Fakat şimdi işin enteresan tarafı şu. Finansal akıl fikir verme etik bakımdan ve yasal bakımdan çok ciddi kontrol altında. Bir kere biliyorsunuz finansman sektörü dünyada en çok regülasyona, düzenlemeye ve tahdide sahip sektördür. Böyle kimse kafasına göre ben banka kurdum falan diyemez.
Özellikle yani, borsada çok oluyor hocam. Borsa.
Tabii borsada vesaire de. Ve dikkat ederseniz bayağı böyle yani tabii bizler, sizler hani baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı anlama kapasitemiz daha yüksek. Ama burada hiç iddialı konuşmamak lazım. Hani baktığınız zaman ya bu burada bir takım böyle gerçek olmayan, tutmayan, yerine oturmayan bir şeyler var dediğimiz kadar acayip böyle inanılmaz bir takım şeyler. Hani bu işte bir haftada su içerek 40 kilo verdim falan filan gibi bu kadar böyle duyulduğu zaman ya bu kadar da olmaz, bu kadar da gerçekler esnetilmez veya çarpıtılmaz dediğiniz unsurların finansal versiyonlarını görüyorsunuz. Ve orada hep insan açgözlülüğü, greed dediğimiz, biliyorsunuz bu son dönemlerde 80'ler 90'larda yappilerle beraber bazıları bu influencerların yappi dediğimiz o böyle Wall Street şeyinde işte kazanan böyle fazla insanların istikbaline, istihdam sayısına falan bakmayıp kağıt üzerinde önemli olan kazanmak.
Hocam siz de,
galebe çalmak.
Siz de fark etmişsinizdir. Bu herhalde biraz önce bahsettiğiniz kanun yapıcılar, düzenleme yapıcılardan korktukları için herhalde onların yaptırımları var. Ben görüyorum YTD yazıyorlar. Nedir bu YTD diye?
Yatırım tavsiyesi değildir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Onu ekliyorlar.
Ama onu da Bilal Bey hap gibi yaptılar dikkat ederseniz. Bilmeyen bir süre sonra kanıksanacak YTD.
Evet.
Şimdi biliyorsunuz Cumhuriyet Savcılarımızın yetkileri var. Herhangi bir konuda özellikle finansal konular, finansal içerikli konularda yanlış kamuoyunu yanlış sevk etmek takibata konu olabilir.
YTD kurtaramaz mı diyorsunuz?
YTD çok kolay kurtaramayabilir. Yani oraya sadece bu şeye benziyor. Her üzerinde CE yani konformite yürütüyen Avrupa Birliği'nin güven kalite damgasını gördüğünüz ürüne inanmayın. Hı-hı. Çoğu kendi kafasına göre vurulmuş damgalardır. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Dolayısıyla YTD diyerek sıyrılmak mümkün değil.
Hocam şey soracağım. Siz bu işin uzmanı olarak, finans uzmanı olarak, ekonomi uzmanı olarak esas teknik şey bu. Bu geleneksel araçlar, borsa, altın,
evet.
Dolar, yatırım araçları. Hani kripto parayı anladık. Bu çağın ürünü etkileniyor. Evet. Peki geleneksel araçlar bundan nasıl etkileniyor? Ben onu bir türlü kafamda oturtamıyorum.
Şimdi efendim bakın bu borsada biliyorsunuz olağanüstü bir artış yaşadık. Ben onlara yatırımcı demiyorum, iştirakçı veya katılımcı diyorum. Çünkü çoğu genç arkadaşlar, bunun isterseniz başka bir programda ayrıntılı değerlendiririz. Çünkü birkaç kuple söylerseniz yanlış anlaşılabiliyor. İnsanlar haklı olarak üzerlerine alınabiliyorlar. Bizim senelerdir biliyorsunuz hayalimiz çok sayıda katılımcının bulunduğu daha demokratik halka yayılmış bir sermaye piyasası. Sermaye piyasaları oradan yükselecek. Ama kriptoda ağzı yanıp da oradaki kötü alışkanlıklarla borsaya gelirseniz borsayı da berbat edersiniz. Hı hı. Tabirimi mazur görün ama anlaşılması bakımından vakit darlığı da olduğu için söylüyorum. Hı hı. Dolayısıyla ben diyorum ki ümit edilir ki bu gelen selden biraz kum kalır. İştirakçiler veya katılımcılar veya tırnak içinde hiç duymak istemediğimiz oyuncular, hı hı. oyuncular yatırımcı profiline doğru evrilirler. Dediğimiz budur. 8 milyon iştirakçı olmasın. Varsın 800 bin doğru dürüst yatırımcı olsun. Aksi takdirde zaten bu tür mekanizmaların istismar edildiğini, nefeslerinin daraltıldığını görürsün.
Çok kalabalık olunca etkilenmesi de o kadar normal. Onu mu demek istiyorsunuz?
Aynen öyle. Bir de şöyle ben onu örnek veririm. Düşünün, ne kadar kalabalık olursa okyanus gibi içeride bazı çırpınanlar o okyanus pislik tutmaz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ama esas burada kritik bir şey var, unsur var. O da simetrik veya asimetrik bilgi.
Ne demek hocam?
Bu da şöyle, simetrik bilgi ki yatırım piyasalarının ister borsa, ister altın, ister döviz, ister Merkez Bankası'nın faiz kararı olsun. Şudur, mümkün olduğu kadar bütün kesimlerin erişebildiği ve onların malumu olan bilgi simetrik bilgidir. Asimetrik bilgi ise mesela sizin bilmediğiniz benim içeriden haber aldığım, yığınların farkında olmadığı ama bir avuç kişinin onlara rağmen edinmiş olduğu bilgidir. Simetrik harp, asimetrik harp gibi. Anlatabiliyor muyum?
Anladım.
Yani topyekün harp var, bir de asimetrik harp var. Yani vekalet savaşları falan. Amerika ile, örnek olarak veriyorum, Amerika ile Rusya karşılıklı ordular bir araya gelmiyor ama Yemen'de Husilerle Tutsiler üzerinden çarpışıyorlar, bilmem ne falan.
O zaman bunu planlayan odaklar, yatırımcılar, şirketler var.
Evet.
Olabilir.
Tabii.
Tamam. Çünkü rakipler için vesaire.
Aynen. Bilgi en büyük sermayedir biliyorsunuz. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu denir? özellikle finansal piyasalarda düzenleyici kurum, regülasyon bir kere herkesin adıyla, sanıyla ortada olması lazım. Böyle trollük veya bir takım paravanlarla, sis bulutlarıyla akıl danelik etmek finansal piyasalarda hoş karşılanan durumlar değildir.
Hocam, son bir dakikada bireysel olarak bize ne tavsiye edersiniz yatırım araçlarını kullananlar için?
Şimdi şöyle, bir kere bütün yatırım araçlarının avantajlı ve dezavantajlı yönlerini iyi bilmek, farkındalığı geliştirmek gerekir. Yani elinizde cephane olarak ne var? Opsiyonlarınız nelerdir? Araç çantanızda neler var? Ama ondan sonra kendinize bakacaksınız. Bunları gördükten sonra sizin risk anlayışınız nedir? Hayata karşı duruşunuz nedir? Gücünüz, kuvvetiniz, bugünkü durumunuz ve yarına dair tasavvurlarınız nelerdir? Riski nasıl algılıyorsunuz? Girişimci yöne ağır basan bir kişi misiniz? Yoksa örneğin azıcık aşım, dertsiz başım, ben daha düzenli, rutin bir hayat sürmek istiyorum mu diyorsunuz?
Gibi.
Bu profiller üzerinden hareket edip mümkün olduğu kadar en iyi eşleşmeyi sağlamaya çalışacaksınız ve öğrenme eğrisinin bedelini ödemeye hazır olacaksınız.
Hocam, şöyle, siz finansal okuryazarlığı tarif ettiniz sanırım.
Aynen öyle. Evet, gençler evet. Ne diyorlar? Deneyim hayatta yenilen, affınıza mağduren kazıkların bileşkesidir.
Evet.
Öğrenme eğrisi de şudur. Öğreneceksiniz, öğrenmenin bir bedeli vardır. Bu bedeli ödediğiniz oranda aslında müstakbel kazançlarınızın da şerefiyesini ödemiş olursunuz.
Ödemiş olur. Hocam, süremizin sonuna geldik. Ben izninizle sizin sloganınızla bitirmek istiyorum. Katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve hafta sonu diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Onu da hemen halkasını açalım. Hem çok hareket olsun, bereket olsun. Dolayısıyla katma değerden edinilen katma değer vergisi bütçeye katkı sağlasın. Ama aynı zamanda yaptığımız işi şu veya bu şekilde kırıp döküp sararak yapmış olmak için değil, katma değeri yüksek, daha verimli, daha etkin ve daha etkili yapalım.
Sağ olun hocam.
Finansal meselelerde de işin çözümü bundan ibarettir.
Sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Çok teşekkürler.
Estağfurullah. Şeref duyduk. Ben de huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
Sağ olun hocam. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Ferman'la finansal etkileyicileri kavramını, etkilerini konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.